Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün yine iki konuyla karşınızdayız. Bunlardan ilki medya siyaset ilişkisi, iktidar basın ilişkisi üzerine olacak. Programımızın ikinci bölümünde de şehirciliği konuşacağız. Özellikle Başbakan Davutoğlu'nun Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleceğin Şehirleri Sempozyumu'nda yaptığı bir açılış konuşmasına atfen bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi ilk konumuzla başlamak istiyorum hocam. Medya siyaset ilişkisi, evet. İktidar basın ilişkisi, medya cemaat ilişkisi, basın cemaat ilişkisi son günlerde çokça konuşulan bir mesele. Daha doğrusu bu mesele etrafında algı operasyonları konuşuluyor, manipülasyon evet. konuşuluyor. Bunu biraz evet. değerlendirelim istiyorum hocam. Şimdi medya genel bir kavram olmakla beraber kitle iletişim araçlarının tümünü ifade eden bir yapı için kullanılıyor. İzleyici kitleleri üzerinde etki oluşturmaya çalışan, hakim ideolojiyi yaygınlaştıran etkili bir araç, medya araçları.
Evet.
Ve insanlara kitlesel olarak hitap edebilme yeteneği var medya araçlarının. Mesela insanları belli bir ürünün tüketimine yönlendirebilmek yine medya aracılığıyla yapılıyor.
Evet.
Kendilerine sunulan belli düşünce ve görüşleri onaylamalarını sağlamak, bu düşünceleri yaymak yine medya araçları eliyle çok kolay yapılabilen şeyler. Dolayısıyla mesaj iletmek, kitlelere bilgi ulaştırmak, kitleleri manipüle etmek medyanın bugünkü görevi diyebiliriz. Türkiye özelinde baktığımız zaman da siyaset-medya ilişkisi ve siyaset-medya-cemaat ilişkisi üzerinden siyaseti manipüle etme, siyaseti etkileme yine son günlerdeki konumuz. Hocam ben şu soruyla başlamak istiyorum. Medyanın geçmişteki ilk ürünü gazeteydi.
Evet,
yani basılı evet. Gazeteyle başladı bütün bu evet. araçlar. Daha sonra bu görsel, televizyon, internet, yeni çağın ürünleri.
Evet.
Biraz basın tarihinden bize bahsedebilir evet. misiniz? Hı. Dünyada ve Türkiye'de evet. Nasıl ortaya çıktı? Evet. Bununla başlayalım isterseniz.
Evet. Tabii gazete Fransızcadan Türkçe'ye geçen bir kelime.
Evet.
Türkiye modernleşmede en çok etkilendiği ülkelerin başında Fransa geliyor. Dolayısıyla modernleşme sürecinde biz Fransa'nın dilinden etkilendik en çok başlangıçta ve basın konusunda da aynı şeyi yaşadık. Matbaanın keşfiyle birlikte aslında basın olgusuyla karşılaşıyoruz. Bir tanesi bu. Matbaa çünkü çok kısa sürede bir ürünü binlerce, yüzlerce biçimiyle kopya olarak basıyor ve kitlelere yayabiliyor. Matbaanın kitlesel gibi ciddi bir şeyi var, yönü var. Kitlelere ulaşma gibi bir dünyası var. Ve gazeteler de bu kitlesellik yönüyle, matbaayla birlikte ortaya çıkan bir şey. Gazete artık sadece belli bir gruba hitap eden, bir mahalleye hitap eden, sadece aydınlara veya sadece ulemaya hitap eden bir şey değil, bütün bir topluma, kamuoyu dediğimiz şey de o zaman ortaya çıkıyor. Gazete ile beraber kamuoyu dediğimiz şey var. Yani artık saraydan, Avrupa'da saraydan, sarayın yanında veya yer alan kiliseden bağımsız olarak, üçüncü bir güç olarak gazetelerle oluşan bir kitle dünyası var. Bu kitle dünyasına kamuoyu deniyor. Bunun ortaya çıkması bir aslında top medya veya basın olarak önce gazeteler olarak çıkıyor. Kitleleri etkileyen aydınlar dediğimiz, bu gazeteleri çıkaran aydınlar ve bunu destekleyen sermaye burjuvazi ile beraber çıkıyor. Ve burjuvazi ve aydınlar ittifak ederek saraya karşı bir muhalefet ortaya koyuyorlar.
Evet.
Sarayı eleştiriyorlar, iktidarı eleştiriyorlar. Kendileri yeni bir güç olarak var oluyorlar. Ve Avrupa'da artık aynı zamanda kamuoyu dediğimiz bu güç meydana geldiği zaman, yani halk ülkenin siyasi gelişmelerle ilgili görüşlerini de bu basın üzerinden yansıtıyor. O nedenle basında ifade özgürlüğü, yani çok temel bir hak olarak kabul edilir. Halkın ne düşündüğü, ne talep ettiği demokrasilerde sadece 4 yıl ya da 5 yıl yapılan seçimlerle değil, aynı zamanda basın aracılığıyla öğrenilir. Basın bu yönüyle kamuoyunu, halkı temsil eden bir kanal rolünü görüyor, bir koridor rolünü görüyor. Ve iktidara diyor ki, işte senin yaptıkların, şu yaptıkların doğru, şu yaptıkların yanlış, biz şunu istiyoruz. Burada gazeteyi çıkaran insanlar, yazarlar, aydınlar, araştırmacılar vesaire, muhabirler, bunlar bir yönüyle aslında halkın ifadesini, halkın taleplerini, halkın dilini temsil eden kişilerdir. Bu nedenle de demokrasilerde çok önemli bir yere sahip bulunuyorlar.
Bizde, yani hocam, objektif
olarak gerekiyor. Tabii, yani basın dediğimiz şey aslında objektif olarak halkı, sesini,
olanı, halkın sesi olanı olan, aktaran, tabii, olanı gösteren, yansıtan,
halkta, toplumda yaşayanlara haber yapan, yansıtan, ortaya koyan demektir aslında. Bunu temsil edendir. Kamuoyu temsil eden bir şeydir. İktidarı temsil eden değil daha çok. O nedenle iktidara karşı en büyük muhalefet alanı olarak basın ortaya çıkmıştır. İktidarı eleştiren, onu tartışan, ona tepki ortaya koyan ve yine bunun sonucu olarak basın mensuplarının sık sık tutuklanması, cezalandırılması, basının sansüre uğraması gibi gerçekliklerle karşılaşıyoruz. Şimdi demokrasiyle yönetilen ülkelerde basının böyle bir işlevi var. Ama elbette burjuvazi dediğimiz sermayeyi tekelinde tutan bir sınıf var ve o medya tarifinde de ortaya koyduğunuz gibi basın kitleleri ciddi anlamda etkiliyorsa, burjuvazi de ürettiği ürünleri kitlelere pazarlayan bir sınıf ve basını burada kullanır ve ondan yararlanır. Belli, evet, ürünler konusunda haber yapma, belli ürünleri öne çıkarma, belli ürünlerle ilgili diyelim reklamlar yapma. Günümüzde reklamlar çok daha etkili olmaya başlamıştır. Evet. Yani reklam pastası diye bir şeyden bahsediliyor. O nedenle günümüzde basın iktidardan çok sermaye ile bütünleşen bir şey. Yani sermaye ve iktidar neredeyse eşit bir biçimde, daha fazla hatta sermaye ile yan yana duran bir şey. Yani orayı da konuşacağız. Şimdi Türkiye'de basın ise Türkiye'nin modernleşmesiyle birlikte karşımıza çıkan bir şey. Önce İzmir'de gazete ecnebi birisi tarafından çıkarılır. İlk Türkçe gazete ve dolayısıyla şuna işaret eder. Türkiye'de basında bir yabancı eli vardır.
Evet.
Böyle bir gerçeklik vardır. Bunu ilk gazetenin ortaya çıkmasında da görüyoruz. Daha sonra yani bir takım ayrıcalıklar koparıyorlar basınla ilgili. Mesela yine İstanbul'da bir olay yaşanıyor ve bu hadise üzerinde ecnebi bir elçilik, şu an ismini tam hatırlamıyorum, mahkemeye gidiyor, padişaha başvuruyor ve olayda da bu ecnebi haklı bulunuyor ve ona gazete çıkarma ayrıcalığı veriliyor.
Evet.
Bu tür Osmanlı döneminde olaylar var. O nedenle Osmanlı döneminde 19. yüzyılda basınla yoğun olarak tanışmaya başlıyoruz. Sadece Türkler, sadece Müslümanlar gazete çıkarmıyor. Sadece gayrimüslimler çıkarmıyor. Ayrıca İngilizler gibi, Fransızlar gibi yabancılar da burada çeşitli gazeteler çıkardığını görüyoruz. Takvim-i Vekayı bizim ilk devlet, ilk resmi gazetemizdir. İktidar ve basın ilişkisini yansıtan önemli bir şey.
İkinci
Mahmut devriyle ortaya çıkıyor ve aslında Türkiye'de 1900 uzun süre, belki de işte çok partili sisteme geçiş tarihine kadar basın iki kanat üzerinde gelişiyor. Bir tanesi iktidar, diğeri muhalefet. Bir devletin desteklediği bir basın var.
Evet.
Devlet bu basını destekliyor. Onun aracılığıyla kamuoyunu denetlemek, yönlendirmek istiyor. İkinci olarak muhalefet vardır. Muhalefet kendi ideolojilerini, kendi fikirlerini, kendi taleplerini basın aracılığıyla ortaya koyuyor. Mesela İttihat Terakki Türkiye'nin basın tarihinde basını en etkili muhalefet aracı olarak kullanan siyasetin başında yer alır. Hatta Abdülhamid'i bir yönüyle basınla devirmek için basınla hazırladıklarını söylememiz mümkün.
Evet. Ve yurt dışında da çıkarılıyor bu gazetelerin
tabii,
çoğu değil mi hocam?
Yani
Fransa'da
bunlar,
mesela.
Evet. Fransa'dan
Mısır'da çıkarılıyor,
Cenevre'den çıkarılıyor, evet.
Kahire'de çıkıyor.
Ciddi anlamda bunu finanse eden mesela çeşitli hem yabancılar oluyor, Mısır'daki Hidivler oluyor. Muhalefet olan, padişahın siyasetini beğenmeyen, Abdülhamid'e karşı çıkan çeşitli mahfiller destekliyorlar bunlar. Ve İttihat Terakki bu hakikaten çıkardığı dergilerle, gazetelerle ciddi bir kamuoyu oluşturuyor. Ciddi bir network oluşturuyor. İnsanları nümayişlere yöneltiyor. Aydınları seferber ediyor. Kitleleri bugünkü düzeyde olmasa bile belli bir ölçüde kitleleri etkiliyor. O nedenle basının muhalefette çok büyük bir güç oluşturduğunu o zaman görüyoruz.
Ama hocam
Abdülhamid de sansür politikası buna karşı uyguladığı gibi ciddi anlamda bir takım Ahmet Mithat Efendi gibi, Basiret gazetesi gibi gazeteleri destekliyor ve onlarla buna karşı cevap vermeye çalışıyor adeta.
Yani şimdiki iktidarın işte bir takım gazeteleri manipüle etmesi, satın alması ya da satın almasına işaret edilmesi gibi o dönemde başlıyor.
Tabii yani
şu takdir edilmesi gereken bir şey ama değil mi hocam? Yani bugünkü bulvar gazeteciliği yok. Yani bulvar gazeteciliği denilen işte böyle boyalı.
Evet. Evet.
İçinde bir takım magazin haberlerinin de olduğu, aktüel haberlerin de olduğu.
İşte o,
yani köşe yazılarıyla daha çok manipüle edilmeye çalışılan
var.
Bir şey değil. Yani sadece yazıların yer aldığı, daha ciddi, okuyucu kitlesinin bile daha ciddi olduğu bir basın var
tabii,
o zaman.
Tabii o zaman çok, yani Türkiye'nin bugün hala okumaya devam ettiğimiz önemli yazarları Ahmet Haşim gibi, Yahya Kemal gibi, Peyami Safa gibi, Reşat Nuri gibi isimler hepsi gazetelerde
yazıyor.
Romanlarını tefrika eden insanlar. Dolayısıyla
evet,
gazetenin hakikaten ciddi bir kalitesi var o dönemde.
Yani kitap gibi gazeteler
evet,
yani tabiri caizse.
Yani aydınlar kamuoyuna hitap eden bir şey.
Evet.
Osmanlı tabii geniş bir coğrafya o zaman. Bugünkü gibi sadece Anadolu değil. İstanbul'da bir gazete basıldığı zaman Beyrut'a da gidiyor, Kahire'ye de gidiyor, Bakü'ye de gidiyor, Üsküp'e de gidiyor. Yani Mehmet Akif Ersoy'un Sırat-ı Müstakim çıkardığı zaman bile yani bu dediğimiz yerlere giden, binlerce satılan ki okur yazarlık oranı düşük. Ama bugün o bahsettiğiniz bulvar gazeteciliğinin tabii hem popüler kültüre geçişle ilgili bir yanı var bunun. Hem de okur yazarlığın genişlemesi, yaygınlaşması ile ilgili bir yanı var. Artık
evet,
sadece aydınlar okumuyorlar, takip etmiyorlar. Hatta aydınlar gittikçe gazete daha az okuyan kesim olarak karşımıza çıkıyorlar.
Dergiciliğe yani yöneliyorlar.
Dergiciliğe yöneliyorlar.
Evet.
Yani gazete çok daha popüler kültürle, güncellikle bütünleşen, dedikodu magazin kültürüyle bütünleşen bir şey. O nedenle çok ciddi bir farklılaşmaya yöneldi. Tek parti döneminde gazetecilik mesela Hakimiyet-i Milliye resmi bir gazetedir. Devletin resmi ideolojisini halka yaymaya çalışır. İşte onun sözcülüğünü yapan aydınlar orada yazar. Ama tek parti döneminde muhalefet yoktur. Dolayısıyla aslında kamuoyu da yoktur. Ve basın tek yönlüdür. Sadece devlet ne istiyorsa, ne düşünüyorsa onu yazan, onu halka yayan bir şeydir.
Evet.
O nedenle tek parti döneminde mesela 28 yılında İstiklal Mahkemeleri kurulduğunda 28 tarihinde çeşitli gazeteciler İstiklal Mahkemesi'nden sonra yargılanıyorlar. Bir Elazığ'a götürülüyorlar. Elazığ'da mesela bunlar orada bekliyorlar idam edilme korkularını yaşıyorlar. Bazıları ciddi anlamda tasfiye ediliyor. İşte gazetede yazma, gazeteyi çıkarma kendilerine yasaklanıyor yıllarca.
Evet.
Zaten 28'de bir de harf inkılabı yapılıyor. Harf inkılabının yapılması demek gazetenin bütünüyle imha edilmesi,
demek.
Ya dolayısıyla artık
yeni matbaa lazım.
Evet, ikinci meclis Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisi adeta. Ne karar alıyorsa Hakimiyet-i Milliye gazetesi onu yazıyor. Sınırlı sayıda insanlar anlıyor. Kimse bunu ne anlıyor ne de tepki gösteriyor. Tepki göstermeniz, muhalefet etmeniz, tartışmanız için bir şeyi anlamanız gerekiyor. Anlamadığınıza göre bir Fransız'a dönüşüyorsunuz. Yani Türklerin Fransızlaştığı dönem aslında bu dönem açıdan.
Hocam biraz günümüze gelirsek, demin de hani söylediğim gibi daha samimi bir çaba aslında bunlar. Hani çok bulvar gazeteciliğinin olmadığı, iktidar ilişkisinin olmadığı, yani parasal anlamda diyorum iktidar ilişkisinin olmadığı. Yoksa insanlar kendi görüşlerini serdetmek, yaymak adına yine kullanılmış gazete.
Evet.
Fakat iktidar ve parasal, finansal ilişkiler yok.
Evet.
Şimdi bizdeki gazete ya da medya patronlarına baktığımız zaman günümüzde bu yayıncı kuruluşların patronlarının başka sektörlerde de yatırımları var.
Evet.
Bakıyorsunuz işte Doğan grubu deniyor, işte Ciner grubu deniyor, Demirören grubu deniyor, işte Milliyet Vatan Gazetelerinin sahibi işte Demirören grubu, işte Habertürk ve gazetecisinin ve televizyonun sahibi işte Ciner Holding, işte böyle bilinen medya kuruluşları ve bunların yaptığı sadece gazetecilik, televizyonculuk değil. Ya da internet haberciliği değil, işte maden sektöründe şeyleri var, işte lojistik sektöründe yatırımları var. Bakıyorsunuz başka başka enerji alanında yatırımları var. Sanki bu medya kuruluşlarının, bu gruplara ait medya kuruluşlarının adı konmamış başka görevleri var. Ve çoğu zaman da bu yayın yönetmenleri hep şunu söylüyor. Yani yayın yönetmenleri, mesela Fatih Altaylı'dan ben bunu çoğu kez duymuşumdur. Şimdi Habertürk gazetesinin yayın yönetmeni değil ama yani zarar ediyoruz işte. Yani zarar ediyorsunuz da yani niye hala çıkarmaya devam ediyorsunuz ve kim ne adına bunu finanse ediyor? Yani biz burada anlıyoruz ki yani bu finansal anlamda bu medya kuruluşları zarar etmelerine rağmen bu ve ciddi yatırımlar gerektiriyor bunlar. Buna rağmen para kazanamamalarına rağmen patronların bunlara katlandığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
Şimdi tabii Türkiye'de medya ve iktidar ilişkisi, sermaye ve iktidar ilişkisi, bunlar çok iç içe geçiyor bu ilişkiler. Türkiye'de medya darbeler döneminde mesela hazır ola geçmiş ve buyurun efendim demiştir. 28 Şubat döneminde bunu çok açık bir biçimde gördük. Ve darbeciler de iktidarı çok daha şiddet ve doğrudan kullananlardır darbeciler. Normal dönemde iktidar daha rafine bir biçimde işler. O dönemde Aydın Doğan grubu ortaya çıktı. Neden bu dönemde ortaya çıktı? Çünkü Aydın Doğan grubu kitleyi bu darbecilerin istediği biçimde manipüle etmeye çalıştı. Onları meşrulaştırdı. Ve onlar da bunun karşılığı olarak petrol ofisi ve benzeri bir takım imkanlar aktardılar buna. Dolayısıyla şimdi burada şöyle bir ilişki ortaya çıkıyor Türkiye'de. 4,5 milyon civarında bir gazete tirajı var. İşte televizyonlar ayrıca var. Bunlar toplumu etkiliyorlar, gündem oluşturuyorlar, manipüle ediyorlar. İktidarların da her zaman toplumdan meşruiyet edinmeye ihtiyaçları var.
Evet.
Ayakta kalabilmeleri için, seçilebilmeleri için, varlıklarını sürdürebilmeleri için. Bunu sağlayan medya güçleri ise onlarla beraber çalışmaya ihtiyaçları var. O zaman da şöyle bir ilişki çıkıyor ortaya. Yani bunu sağlama karşılığında bir takım ihaleler, bir takım zenginliklerin aktarılması. Türkiye'de hala zenginliğin tekeli devletin elindedir. En büyük işveren devlet hala. Yani işte Yollar yapılıyor, barajlar yapılıyor. Hele bir kalkınma sürecini yoğun olarak yaşayan bir devletiz biz. Dolayısıyla buradaki büyük projelere, büyük yatırımlara karar veren, bunları elinde tutan devlet olduğuna göre, en büyük işveren devlet olduğuna göre, işverenler de iş almak için buna ihtiyaç duyuyorlar. Ve iktidarların da kamuoyunu manipüle etme, kendilerine anlatma, meşru gösterme ihtiyaçlarını da ellerinde tuttukları bu basın aracıyla sağlıyorlar.
Yani
medya aracıyla sağlıyorlar.
Bir karşılıklı bir menfaatleşme karşılıklı, söz konusu.
Kesinlikle menfaatleşme
söz konusu.
Birbirini
kullanıyor o zaman hocam her iki kurum da. Yani siyaset kurumu medyayı, tabii, dolayısıyla medya sahiplerini, patronlarını, tabii, kullanıyor. Bunlar, tabii, da iktidar araçlarını, iktidar, elbette, elitlerini kullanıyorlar. Elbette. Bir de hocam medya, bir cemaat de, ilişkisi
bir de tabii
çıktı.
Şu da var. Yani medya çeşitlendi şeyden sonra, Özal döneminden sonra. Kanal 6 vardı mesela, Özal'ın desteklediği.
Evet, oğlunun kurduğu. Ahmet Özal'ın.
Türkiye orada yeni bir medya tarihine geçiş yaptı aslında yani. Türkiye medyada çeşitlendi, çoğullaştı. Muhalefet bile farklılaşmaya başladı. Yani farklı işte cemaat medyası diye yeni bir olgu ortaya çıktı. Devleti eleştirebilen farklı alternatif medya grupları var olmaya başladılar. Bir renklilik ve çeşitlilik kazandı Türkiye. Bu süreçte bu ilişki tarzında tabii kaybeden biraz halkın sesinin kırılmalara fazla uğramadan doğrudan iktidara yansıması kaybetti. Yani haberlerle, eleştirilerle, taleplerle halkın sesinin iktidara yansıması lazım. Sosyal baskının iktidara, devlete yansıması lazım. Bunu sağlayacak iki şey var. Bir tanesi 4-5 senede bir yapılan seçimler, diğeri ise basındır. Basınla güncel olarak bu baskı, bu sosyal baskı ve talepler iktidarlara, devletlere yansır. Şimdi manipülasyon olunca halkın bu gerçeklikleri yukarıya objektif olarak gitmiyor. Kırılmalara uğrayarak gidiyor. Yani bir çubuğu suya koyduğunuz zaman nasıl kırık gözüküyorsa, orada da muhabir, köşe yazarı, yayın yönetmeni çalışmalarını yaparken iktidarın beklentilerini, eleştiri oklarını düşünerek, otosansür kendine uygulayarak halkı sesini kırılmalara uğratıp yukarıya taşıyorlar. Burada tabii Türkiye'de özgür basın sorununu gündeme getiriyor yani.
Hocam tam burada şunu da, evet, sormak istiyorum. Evet. Bu ilk programımızın ilk kısmının biraz da sonuna geldik ama birkaç, evet, dakikamız var. Evet. Medya üzerinden de bir algı operasyonundan bahsediliyor sürekli. Evet. Yani iktidar sahipleri muhalefetin algı operasyonu yaptığını iddia ediyor. Muhalefet de işte iktidarın algı operasyonu, evet, yaptığını iddia ediyor. Burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor aslında. Ya bu araçlar o zaman gerçekten basın mı? Bu araçlar gerçekten işte haber aracı mı? Medya, evet, aracı mı? Evet. Çünkü bakıyorsunuz. Evet. Basının ya da medyanın bir kısmı işte sol tandanslı, işte eski Marksistlerin de bulunduğu bir,
hatta çoğu böyle basının,
çoğu böyle
yani,
onların tekelinde, bir kısmı işte başka bir cemaatin tekelinde. Bu sefer hükümet yetkilileri çıkıyor mesela, dün galiba Yalçın, hı-hı, Akdoğan'ın başbakan yardımcısının böyle bir çıkışı vardı. Yani böyle bir gazetecilik olmaz, böyle bir haber anlayışı olmaz, İçinde gerçeklik kırıntısı yok bunların diye böyle bir
ama
şey var.
Şimdi
aynısı tabii hükümet tarafından da yapılıyor yani, da. Yani şunu demek istiyorum hocam. Hani basın hürdür, sansür edilemez deniyor ya
şimdi
anayasada.
Şimdi hangi ülkede?
Bu hangi basın
şimdi
yani?
Şimdi Yalçın Akdoğan arkadaşım, ama şunu sormak istiyorum. Avrupa'nın hangi ülkesine başbakan yardımcısı köşe yazarıdır?
Evet.
Yani bunları sormamız gerekiyor. Olmaz.
Star'da mı yazıyordu hocam?
Yani şeyde, Yeni Şafak'ta evet, mı Star'da yazıyordu. Şimdi bir defa havuz medyası denilen medya bile Türkiye'de 500 bin civarında. 4,5 milyonun büyük bir çoğunluğu aslında iktidar karşıtı olan bir basın. O bahsettiğin sol kültürel gelenekten gelen, evet, yazarların yönettiği, yazdığı, haber yaptığı bir basın. Böyle bir şey var, ciddi bir dengesizlik var. Bu hakikati temsil etmek lazım. Bütün, evet, o şeylere rağmen, yani havuz medyası şu kadar büyük, bu kadar büyük, toplamı 500 bin civarında bir aslında muhafazakarların bir gazetesi var satılan. Diğeri 4,5 yani işte 4 milyonu veya 3,5 milyonu diğer basındır yani.
Evet.
Fakat buna rağmen Türkiye'de bir takım ilkeler uygulanmıyor basında ilgili. Yani dediğim gibi mesela iktidarın işte vekilleri, MKYK üyeleri, bakanları, bakan yardımcısı, köşe yazarı. Bu olmaz yani. Bu şık değil bunlar. Yani siz doğrudan siyaset yapıyorsanız kalkıp halkın sesi olamazsınız objektif olarak. Halkın sesini siyasi durumunuza göre duyarsınız ve ona göre de konuşursunuz. Etik değil bu yani.
Evet.
Ha, ötekiler etik mi davranıyor? Onu da tartışalım elbette. Yani sermaye ile kurdukları ilişki, iktidarı ne yaparsa yapsın hep kötülemeye çalışmaları. Onu da tartışmak ve eleştirmek lazım. O da doğru değil. Bir üçüncü olarak cemaat medyası diye bir olgu var bir de Türkiye'de. Yani bir cemaati mutlak olarak doğru gören, o cemaatin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, her haberi ona göre yazan, ona göre yorumlayan, iktidarla ilişkiyi ona göre kuran bir cemaat, Fethullah Gülen medyası var mesela. Ciddi bir medya yani, gazete, tirajları, televizyonları.
En az 5 televizyon.
Ciddi bir ya muhafazakar kesimin en büyük medya kuruluşunu onlar temsil ediyor. Dolayısıyla o da ciddi başka bir problem.
Çok ciddi
yani.
Muhalefet yapılıyor.
Yani klikçilik yapıyor. Yani hizipçilik yapılıyor. Objektif medya kriterlerine uygun davranmıyor. Demokrasi diyor ama demokrasinin medya ile ilgili evrensel kurallarına göre hareket etmiyor. Bu da başka ciddi bir sorun aslında.
Evet. Evet. Hocam bu ilk programımızın ilk kısmını epey aştık. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde siyaset medya ilişkisi, iktidar basın ilişkisi, medya cemaat ilişkisi üzerine konuşmalar yaptık. Dünyada ve ülkemizde basının tarihi, medyanın kullanım amaçları, görünenin dışında kullanım gerekçelerini konuşmaya çalıştık hocamızla. Bu bölümde de biraz şehirciliği konuşalım, evet, arzu ediyorum hocam. Başbakan Davutoğlu ilk başbakan olarak göreve başladığında da bir manifesto niteliğinde bir konuşma yapmıştı. Orada da benim dikkatimi çekmişti. Şehircilik üzerine bir başlık açmıştı orada. Artık şehirlerimizi kadim kültürümüzden de aldığımız ilhamla dikey olarak değil de yatay olarak genişletmemiz gerekir, evet, diyordu ki tam da bu gökdelenlere, işte İstanbul'un silüetini bozan binaları karşı olduğumuz bir zamanda, bunları konuştuğumuz bir zamanda başbakanın bunları söylemesi, ekonominin patronu diyebileceğimiz Şehircilik Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın kendisine bağlı olduğu başbakanın böyle bir söz etmesi gerçekten güzeldi ve tam da dikey mimarinin, modernizmin, gelişmişliğin simgesi kabul edildiği bir zamanda yatay, evet, mimariden bahsedilmesi gerçekten ilginçti. Son olarak da geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Geleceğin Şehirleri Esenler, evet, Belediyesi ile beraber galiba düzenlendi,
evet,
değil,
evet,
mi hocam? Siz de,
evet,
katıldınız o gala yemeğine.
Ben de katıldım, evet.
Geleceğin Şehirleri Sempozyumu düzenlendi. Oranın gala yemeğinde bir konuşması var Başbakan Davutoğlu'nun. Gerçekten şiir gibi bir konuşma yapmış.
Evet, güzel bir konuşmaydı.
Başbakan. Ve orada diyor ki şehirlerin diyor hocam tarihi akışını üç evrede düşünebiliriz diyor.
Evet,
bunlar,
evet,
işte kadim devre, modernite ve küreselleşme,
evet,
dönemi diyor. Ve şehrin geleceği de diyor başbakan bu üçü arasındaki sürekliliği nasıl anladığımıza, nasıl yorumlamaya çalıştığımıza bağlıdır diyor. Hı. Ve tam da bu noktada İstanbul'u ele almakta fayda var diyor. Ve ilginçtir, işte Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e baktığını geçmişte 1984'te. İşte Amasya'nın Yeşilırmak'ın, evet, kenarında kurulmasından tutun da Süper Dağı'yla Van'ın, evet, ilişkisine, evet, bile değindiği gerçekten
Mardin
çok güzel.
Mardin Dağı'yla, evet, Mezopotamya Ovası'nın.
Evet, Mardin'le Mezopotamya Ovası'nı birleştirmesi, ilişkilendirmesi gerçekten güzeldi ve şehir rastgele düzenlenmiş bir mekan değildir. Yapmayla, yani inşa etmeyle zihin arasında bir irtibat vardır. Evet. Bir arka planı vardır. Böyle bir irtibat da yoksa zaten gerçek manada bir şehir olmaz diyor. Hocam ben şunla başlamak istiyorum. Belki süremiz de biraz kısıtlı. İlk programın ilk bölümünde biraz süreyi daha rahat kullandık. Başbakanın belki değerlendirmelerine geçeceğiz ama İstanbul üzerinden konuşursak her taraf şantiye alanında şu anda. Yani şantiye gibi işte yollarda, otoyollarda o hafriyat kamyonları boy gösteriyor. Hatta tehlikeli bir şekilde trafiği de aksatıyor onlar.
Evet.
Şehri nasıl okumalıyız? Yani şehir gerçekten bizim için sadece işte arsaların değerlendirildiği, binaların yapıldığı, bunun üzerinden insanların çıkar elde ettiği, katlar elde ettiği, daireler elde ettiği bir alan mıdır?
Evet,
şehrin bizim için ne anlama geldiği üzerine biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Bu konuda neler söylemek istersin?
Şimdi tabii o akşam, dün değil evvelsi akşam ben de oradaydım. Başbakan hakikaten çok güzel bir konuşma yaptı. İnsan onur, gurur duyuyor yani ülkemizin başbakanının bu entelektüel müktesebatla ta sahip olması. Şehire karşı bir duyarlılık içinde olması insanı sevindiriyor, insana gurur veriyor. Çok güzel bir çerçeve ortaya koydu. Yani Türkiye şehirleşme ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir yandan teslim etmek lazım. Türkiye gecekondulaşmadan kurtuluyor. Yani hakikaten eskiden İstanbul'un girişinden veya Ankara'nın girişinden merkeze gittiğiniz zaman birçok gecekondularla karşılaşırdınız. Şimdi bunlarla karşılaşmıyorsunuz. Yani insanlar en azından işte temiz, işte kaloriferli, işte binalarda yaşıyorlar, apartmanlarda diyelim. TOKİ bu ihtiyacı karşıladı ama bunlar da gerçekten başbakanın bahsettiği gibi bizim kadim olan, geleneğimizle irtibatı olan bir şehirleşmeyi anlatmıyor. Bizim hem evet yani o işte zaman, mekan ve insan üçlüsüne dayalı bir biçimde şehirlerin tarihi içinde var olduğunu söyledi. Bu İstanbul için de geçerli. Hatta hoş bir imgeleme yaptı. Benim en büyük hocam İstanbul'dur dedi. İstanbul'da çok şeyler öğrendim. Hepimiz öyleyiz bu bir biçimde. Bu şehre okumaya geldik ve bu şehirde okurken sadece üniversitesinde değil mi?
Evet.
Kütüphanelerinde okuduk, insanlarla okuduk, işte efendim sinemalarında okuduk, sohbetlerinde, dergahlarında, kültür merkezlerinde okuyoruz Allah'a şükür. Bunun için geldik, böyleyiz ama her insan böyle mi bilmiyorum. Şimdi bu şehir, İstanbul şehri üzerinde durursak ciddi bir baskı altında İstanbul. Birkaç nedenden dolayı bir, büyük oranda göç alan bir şehir. İki, küreselleşmeyle gelen sermaye, göç vesaireden dolayı bir baskı altında. Üçüncü olarak da İstanbul yapılaşma, imar politikaları nedeniyle büyük bir baskı altında. Ve dolayısıyla her yer şantiyeye dönüşmüş durumda. Bir açıdan İstanbul kentsel dönüşümü yaşarken, yani o apartmanlaşmanın kötü şehirleşmesini aşmak üzere kentsel dönüşüm politikaları uygulanacak, başlandı. Mesela Esenler'de orada güzel şeyler yapılıyor hakikaten. Bu çok önemli bir girişim, büyük bir girişim. Hükümetin yaptığı bu girişimi takdir etmek ve desteklemek lazım. Ama öte yandan İstanbul'da herhangi bir park, herhangi bir boş yer hemen imar planından yapılan değişikliklerle gökdelenlere dönüşebiliyor. Bu işte yakın zamanda Ok Meydanı'nda mesela bir Ortodoks Vakfı'na ait olan yerde yeni gazetelerde okuduk, dönüştürülmüş. Herhalde yakında orada da gökdelenler yükselir.
Evet.
İstanbul böyle kötü bir süreci yaşıyor ve devam ediyor maalesef. Bu başbakanımızın bu kadim geleneği koruma, kadim gelenek, modernite ve küreselleşme arasındaki tarihsel sürecin dengelerine dikkat ederek İstanbul'un güzelliğini, tarihini desteklemek üzerindeki bilinci takdire şayan. Ama inşallah o bilinç hükümetin politikalarında da pratiğe dönüşür. Bu bahsettiğimiz imar politikaları ciddi anlamda, radikal bir biçimde gözden geçirilir ve bunlardan vazgeçilir. Çünkü hakikaten biz gökdelen yapılmasına karşı değiliz yani. İstanbul'un köşesinde, yeni yerleşim yerlerinde trafiği tıkamayacak, nüfusu yoğunlaştırmayacak, kenti alt üst etmeyecek yerlerde yapılsın gökdelenler.
Yani Maslak'ta yapılsın, evet. Ümraniye'de yapılmasın.
Ama yani bunu Üsküdar'da yapmayalım. Bunu yol kavşaklarında, Mecidiyeköy zaten yeterince dolu. Ok Meydanı'nın yanında, oralarda gökdelenleri yaparsanız veya Zorlu Center'da yapıldığı gibi Boğaz'ın tepelerinde yaparsanız bu hem çirkin olur hem o kadim estetiğe dikkat etme geleneği yok sayılır. Yani Sayın Başbakanımızın çok güzel bir biçimde Amasya'da ırmakla toprağın, işte Mardin'de
Van'ın.
Evet, Van'ın. Evet. İşte Mardin'de Mezopotamya'yla Mardin Tepesi'nin, bunların beraberliği, vuslatına dayalı,
evet,
güzelliğe dayalı oluşan şehirleşmeyi İstanbul'da şimdiye kadar yapılanlar, hadi neyse yapılmış, yeni bir sayfa açıp burada bir norm koyup herkesin de ona uyması için bir tavır almamız lazım. Kesin bir politikaya başvurmamız lazım.
Hocam kadimden, bu, kadim gelenekten ilham almakla ben şunu anlıyorum. Lütfen hani yanlışsa düzeltin. Bir, şehrin bu manada bize miras olarak kalan tarihi eserlerini korumak. Ki orada, evet, o konuşmada, evet, bildiğim kadarıyla şeyden de bahsetti. Yani o yeni İstanbul kurulurken, özellikle o sahil, evet, yolu açılırken, evet, orada yıkılan işte tekkeler, zaviyeler, işte camiler, medreseler, evet, onlardan da, evet, bahsetti. Evet. Bir, bunu dikkate almak gerekiyor herhalde, evet, ki bu İstanbul silüeti denilen işte Salacak'tan Üsküdar yakasından, evet, bakıldığı zaman işte tarihi yarımadanın arkasında yükselen 2-3 tane böyle gökdelen var. O binalar eleştirildi. Mesela bunu herhalde bir göz ardı etmemek, evet, gerekiyor. Bir de bizim kadim kültürümüzde mahallenin mabedi vardır. Evet. Şimdi artık, evet, mahalle kültürü yerine de site kültürü geldi. Dolayısıyla, evet, sitelerin mesela mescidi bile yok. Yani orada, evet, 3000-5000 kişi yaşıyor. Oraya işte bir cami yapılması lazım. Sitenin ortasına kocaman bir havuz yapılıyor.
Evet.
Ki bizim kültürümüzde olmayan bir şey yani. Evet, belki, evet, Roma kültüründe olan, aynen, bir şey yani. Herkesin, aynen, beraberce böyle girdiği, evet, işte bir havuz yaparken köşesine, evet, küçük bir mescit yapmıyoruz.
Evet.
İşte hani bütün yolların çarşıya, medreseye, okula ve camiye çıkması gibi buna çok riayet, evet, edilmiyor. Yani, evet, bu herhalde kastediliyor.
Evet, hocam, yani mesela o mescitlerin etrafında insanların oturduğu, muhabbet ettiği, cami saatini beklerken, ezan saatini veya dağıldıktan sonra hala bu işte Mardin'de, Diyarbakır'da, bir takım Urfa'da, çeşitli yerlerde var bunlar. Bu mahalle dediğimiz bunlarla olan şeyler aslında. Şimdi başbakan o konuşmasında mesela çok altı çizilmesi gereken ifadelerden birisi, biz New York'u özlemiyoruz.
Evet.
Bu çok önemli bir şey.
New York'un kadimi yoktur, evet, diyor, değil mi ya, hocam?
Evet.
Modernitenin oluşturduğu bir
şehirdir. Bir
küreselleşmeye doğru gidiyor.
Gidiyor. Ya ama New York bile yani bir şey var. Orada norma dayalı kurulan bir şehir var. Yani Manhattan diye bir bölgeye adamlar gökdelen dikmiş. Ama New Jersey bölgesine bunun engellemiş, yapmamış yani. Dolayısıyla o bile kendi içinde bir usubu yansıtıyor, bir kuralı yansıtıyor. Fakat bizde ciddi anlamda bu kuralsızlık var. Yani parayı çok koyan, adamını bulan, bilmem ne yapan birisi şehrin orta yerinde, herhangi bir kavşak yerinde bir gökdelen inşa edebiliyor. Bunlardan kurtulmamız lazım. Yani bizim İstanbul'a, kadim kültürümüze saygımız varsa, Fatih'e saygımız varsa bunu yapmamız lazım. Nurettin Topçu'nun çok büyük bir sözü var yani. Büyük insanların büyük sözü oluyor. Fatih Sultan Mehmet diyor, İstanbul'u fethetmesi büyük bir şey. Bundan daha büyük bir şey diyor, Fatih medreselerini yapmasıdır diyor. Şimdi İstanbul'u fethettiği zaman büyük bir harabe olarak alıyor Fatih. Çünkü Latinler gelmişler ve yerle bir etmişler her tarafı. Evet. Ve kısa sürede Fatih burayı imar ediyor. Güzel bir şehir haline getiriyor. Türklerin İstanbul'a kattığı büyük bir şey var. Yani bu efendim Türkler göçebedir falan gibi laflar ediliyor ama Türkler aynı zamanda bu medeniyete sahip çıkmış, buraya bir hava getirmiş, bir düzen getirmiş, bir kural koymuş. Şimdi biz İstanbul'u fethettiği yaştasın marşlarını sık sık söylerdik. Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Anadolu Hisarı'nda 92 yılında böyle bir şeye katılmıştı. O marşları hala yüreğimde hissediyorum. Allah verdi, tırnak içine diyelim, İstanbul'u fethettik. Ama bu fethettiği imar olarak da bir ümran haline getirelim inşallah.
Evet, yani inşallah.
Bunu mesela yapmamız
şey,
lazım.
Çok güzel tasnifleri var hocam başbakanımızın. Evet. Diyor ki işte medeniyet kuran şehirler, evet, medeniyet tarafından kurulan şehirler, ha, ve medeniyetler tarafından dönüştürülen şehirler diyor. Herhalde İstanbul medeniyet tarafından kurulan bir şehir değil mi?
Yani
bir
ama medeniyet tarafından kuruldu. Şu an medeniyetler tarafından dönüştürülüyor.
O medeniyette yani bizim medeniyetimiz mi tartışmalı?
Evet yani, evet. Şimdi bu gökdelenleri ne Türkler buldu ne Müslümanlar buldu yani.
Evet hocam, ama bir de şehir söz konusu olduğu zaman mesela başbakan bizde varoş yoktur diyor. Evet. Yani Avrupa şehirlerinde gettolar bulunduğunu.
Doğru, doğru.
Bizim şehirlerde getto da yoktur, doğru, varoş da yoktur diyor. Yani getto
tarihsel
varoş
olarak
biraz
doğru
da o merkezden uzaklaşmış, merkezden ayıklanmış.
Sınıfsal örgütlenmeye dayalı.
Sınıfsal örgütlenmenin hakim olduğu,
evet,
bir yer. Dolayısıyla hani birbirini selamlar diyor hani bizdeki insanlar, hı-hı, diyor. Hani varoş yok dedik biz de az, evet, önce gece, evet, kondu yok dedik ama bu manada bir şey yok mu? Yani insanların birbiriyle uyum olduğunu düşünüyor musunuz şehirde? Hı. Yani artık binalarda bile, hı, apartmanlarda bile insanların böyle çok birbirleriyle iletişimi yok. Ahengi yok. Böyle bir hayat,
evet,
ahengi yok.
Ya o tabii.
Yani şehri belki biz hep mimari anlamda konuşuyoruz ama şehrin insanının da bir konuşmak lazım. Şehrin, evet, insanı da dönüşüyor değil mi hocam mimariyle beraber?
Tabii şimdi şehir mimarisi belli bir sınıfsal anlayışa göre tasarımlanmaya başlarsa işte belli zenginlerin yaşadığı site tarzları steril bir biçimde yapılanıyor. Orta sınıfa hitap eden siteler deniyor. Daha düşük gelirli deniyor. Birbirinden ayrı yalıtılmış biçimde inşa edilirse zaten sınıfsal gerçekliği yönlendirmiş olursun.
Tabii. Yani daha da yönlü.
Evet,
etkileşim sınırların çizildiğini düşünüyorum açıkçası.
Ya bu bize uygun değil yani. Bizim hakikaten başbakanın dediği gibi bizim tarihsel geleneğimizde, kadim geleneğimizde fakir Müslümanlar var, zengin Müslümanlar var ama bunlar Avrupa'daki gibi gettolarla birbirinden ayrılmış ve yapılandırılmış bir şehir konsepti içine hiçbir zaman yerleştirilmemiştir.
Evet.
Bunlar bir biçimde cami etrafında birbirini selamlayan, birbirini tanıyan, aynı safta namaz kılan insanlardır. Ama şimdi bu sitelerin her birinde ayrı cami yapılıyor. Zaten zengin kendi zengin sitesindeki camide namaz kılıyor. Fakir de alt düzeydeki sitedeki camide kılıyor. Camilerde bile bir araya gelemiyorlar.
Bir araya gelemiyor, evet.
Dolayısıyla camiler bile sınıfsal bir kimliğe bürünmeye başlıyorlar. Eski camilerimiz öyle mi yani? Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi, Eminönü'ndeki yeni cami değil mi?
Evet.
Yani bütün sınıflara hitap eder.
Hitap ediyor.
Böyle dolayısıyla bu burjuvazinin kurduğu küresel dünyanın getirdiği sınıfsal etkilere karşı da hakikaten tedbir almamız lazım. Yani küreselleşmeyi reddedemeyiz. Bu bir realite. Ama küreselleşmeyi kendimize dönüştürebiliriz. Azami bir biçimde onun olumsuz etkilerinden uzak durmaya çalışabiliriz. Onu kendi sesimize, dilimize, havamıza sokabiliriz yani. Bu o nedenle o üçlüyü bir birleştirme, bir senteze varma arayışı doğru bir arayış aslında başbakanın. İnşallah bu siyasetin, bu sosyolojinin, bu felsefenin, bu okuma tarzının politikaya da dönüşünü görürüz, hamlelerini görürüz. Bu bizim hakikaten başbakanımızı, Davutoğlu'yu Türkiye'de çok tarihsel bir konuma getirir yani bunu başarabilirse.
Evet yani bu entelektüel altyapıya sahip belki de, hı, Türkiye'deki ilk başbakan değil mi hocam?
Doğru.
Bunları
yani
farklı
aynen
okuyabilen.
Öyle. Dünyada da yani şu anki başbakanları düşünelim, doğruyu söylemek gerekirse bu entelektüel düzeyde olan bir başbakan yani var mı diye sormak lazım. Doğru. O açıdan büyük bir avantajımız,
evet,
var.
Evet.
İnşallah bunun icraatları bu entelektüel kapasitesini icraatlara yansıdığını görürüz. Ülkemize daha büyük bir hayır kazanım olur. Kazanım olur yani.
Hocam teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Programın ilk bölümünde medya, siyaset, iktidar, basın ilişkisini konuşmuştuk. Bu bölümde de şehircilik üzerine hocamızla mülazalarımız oldu. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın efendim.